Ayrım 13, sayfa 132. Aa, İskender miydi bu? O her zaman eve asık suratla gelen, bir şey sorulunca aksi karşılık veren İskender mi? Merdiveni neşeli bir ıslıkla çıktı, ablasının karşısında gülerek durdu. Merhaba. Ayşe'nin şaşkınlığı arttıkça artıyordu. Sarhoş musun ne? Yo, ne var? Bilmem, pek neşelisin de. Neşelisin de söz müydü? Uçuyordu be. Uçuyorum dedi. Neredeyse toz olacağım, duman olacağım. Mutfağa doğru yürüdü. Annesiyle kapıda karşılaştı. Ablanın tıpkısı bir şaşkınlık annede de başlamıştı. Nasılsın anneciğim? İyiyim, iyiyim ama... sarhoş filan değilsin ya. Annesine hoh yaptı. Dudağındaki neşeli ıslıkla odasına gitti. Anne kızına baktı, kız annesine. Tuhaftı, hem de çok tuhaf. Sarhoş da olmadığına göre nereden geliyordu bu neşe acaba? Ayşe annesine merakla sokuldu. Maaşı filan mı arttı dersin? Kim bilir? Gözlerinin içi parlıyordu. Hiç böyle hatırlamıyorum onu. Ben de ama inşallah hep böyle gider bundan sonra. İnşallah. Yine kapı. Ayşe gene koştu, açtı. Erdal. Erdal'ın neşeli sesi bu sefer. Emret ablacığım. Sen misin? Bir beklediğin mi vardı? Terbiyesiz. Ayakkabılarını deli deli çıkarıp merdiveni koşarak çıkan delikanlı ablasının boynuna atıldı. Tam tam tam, tam tam tara tara, tam tam. Adeta dans ediyor, ablasını da buna zorluyordu. Abla sinirli sinirli bağırmaya başladı. Dur be ağa, ne oluyorsun? Tam tam tam tara tam tam. Deli, ağzı da leş gibi rakı kokuyor. Ablasını bırakıp ciddileşti. Ne rakısı kız, aptal. Vallahi de rakı, billahi de rakı. Anne gel kokla şunun ağzını. Anne endişeli endişeli gelirken Erdal ablasını bıraktı, annesine gitti. Yalan anneciğim, vallahi yalan. Evet yalan, kokla da bak anne. Hoh yap bakayım oğlum. Vallahi rakı değil anne, gözüm çıksın ki rakı değil. Hoh yapsana yavrum, hoh. Rakı değil ama. Gördün mü aptal kız nasılmış? Rakı değilse başka içki. Utanmıyor musun? Ne var utanacak be? Ayıp oğlum, ayıp yavrum. Nerede içtin? Kim içirdi? Ciddileşti. Canım alt tarafa bira. Bir arkadaşla Taşlık gazinosuna gittik. Kimseler yok, ders çalıştık. Oh! Odasına yürürken gene başladı. Tam tam tam tara tara. Ağabeyini içeride bulunca o dedi birader bey merhaba. Ağabey de kendisi kadar neşeli görünüyordu bugün. Merhaba dedi, ne haber? Hiç, sağlık. Rakı mı içtin? Yok canım, Taşlık gazinosuna gittik bir arkadaşla. Birer şişe bira içtik, hepsi bu. Duvardaki küçük aynada yüzüne baktı. Kulağına yakın yerde karmen kırmızısı ruj lekesi. Aklı giderek siliverdi. Nasıl da görmemişti evdekiler? Bir görselerdi tamam. Acaba elbisesine koku da sinmiş miydi? Şanuvar kokusu. En iyisi çabucak soyunmaktı. Acele acele soyundu. Mavi çubuklu poplin pijamasını giydi. Abi de aynı işi yapıyor, gülümsüyordu. Sahi onda da neşeli bir hal vardı. Vardı ya, adam kendi neşesi yeterdi kendine. Soba yanan odanın yolunu tuttu. Tam tam tam tara tara. İçeri girdi. Ne o, bugün yere mi terfi ettik? Ablası ekmek kesiyordu, aldırmadı. Annesi, ağabeyin gelmiyor mu dedi. Ne bileyim ben, tam tam tam tam tara. Abla başını huzursuzlukla kaldırdı. Bu tam tamlar ne zamana kadar sürecek? Önündeki tabakta parmaklarıyla tempo tutarak tekrarladı. Tam tam tam tam tam tara tara. Derdin gibi, karnına, senin karnına. İçeriye İskender girdi. Of, o da amma sıcak be. Sofra bezinin bir kenarına da o oturdu. Gözlerinin içi gülüyordu gerçekten de. Abla bu sefer ona döndü. Sen niye erken geldin? Öyle icap etti. Annesine döndü. Bunlar da bugün bir iş var. Tam tam tam tam tara tara. Dert dert dert, dert dert derde derde dert. Kar kar kar, kar kar kara kar karnına. Sokak kapısının açılıp kapandığı duyulunca anne hatırlattı. Babanız geldi. Erdal, ne yapalım geldiyse dedi. İskender, kalk selama dur, ne yapacaksın diye karşılık verdi. Niye? Niye olacak? Evini satıp seni Paris'e göndermeyecek mi? Abla atıldı. Hele satılsın da bak. Erdal ciddileşti. Hani razıydın geçen gün? İskender araya girdi. O olsa bile ben değilim. Anne kesin dedi. Kesin bakalım. Az önceki neşe uçup gitmiş, yerini somurtkanlığa bırakmıştı. Az sonra babaları usulcacık gelince çocuklarını sinirli bir somurtkanlık içinde buldu. Yadırgamadı ama. Kendisi pek neşeliydi bu akşam. Nursen kahvenin önünden geçerken duraklamış, gülmüş. Nasılsınız amca demişti. Yarın olsa da bunu müştebaya müjdelesi. Artık ne olursa olsun günlerdir yazıp bozduğu mektuplardan birini verecek, aşkını ilan edecekti. Sofranın boş bir kenarına da o bağdaş kurdu. Karısı da kocasının böyle kendiliğinden sofraya gelişine sevinmişti. Neşeliydi de üstelik. Çorap yamarken aklından geçen Güney Anadolu dağlarından söz açsa mıydı acaba? Kocasının tabağını o günlerden kalma bir cilveyle aldı, yemek koyarken, ''Bugün hep o ilk evlendiğimiz yıllardaki dağ başlarını düşündüm.'' dedi. ''Ne günlerdi değil mi?'' İhtiyarın yüzünden sıkıntılı bir hava geçti. Ne? Bugün diyorum, İskender'in çoraplarını yamarken. Evet, ilk evlendiğimiz yıllardaki dağ başlarını diyorum. Ver şu yemeği, ver. Kadıncağızın tepesinden aşağı sanki kaynar sular döküldü. Çocuklarına baktı. Oğullar dağılmış yemeklerini yiyor, kim bilir ne düşünüyorlardı. Kızıysa göz göze geldiler. Sanki adamın neşesini kaçıracak ne vardı sanki anne demek ister gibiydi. Adamın neşesi. Neşenin kaçması için mi söylemişti? Ne vardı neşe kaçacak? İlk evlendikleri yıllar nasıldı? Gözlerinin içine bakar, yanından ayrılmaz, çamaşır süpürge yemek demezdi. Aradan yıllar geçmekle ne olmuştu sanki? Gene o insanlar değiller miydi? Aylardır yalnız, yatağını değil odasını bile ayırmıştı. Neden kaçıyordu? Hastalıklı mıydı? Ağzı mı kokuyordu? Asıl onun ağzı kokuyordu da kocası diye kusuruna bakmıyordu. Dertli dertli içini çekti. Ayşe'den başka kimse farkına varmadı. Gene göz göze geldiler. Sordu. Ne var? Ne bakıyorsun öyle tuhaf tuhaf? Çekinerek hiç dedi Ayşe. Bir hata bir kusur mu işledik yani? Kocam değil mi? Eski şimendiferci Sadi Bey'in kızdığı bu laflardı işte. Başlarım şimdi kocandan dedi. Anneyi artık kendir kement zapt edemezdi. Boşandı ağlayarak. Başla, başlarsan başla ne duruyorsun? Dul karıdan kötü olduk sayende. Güya kocamız var. Çoluk çocuk elinde maskara ettin beni. Herkesin de kocası var, bayılıyorum. Onlardan neyim eksik? Sadi Bey la havle çekti. Bir türlü susmayan karısına önce son derece yumuşak, susacak mısın dedi, yoksa defolup gideyim mi? Kadın şahlandı. Git defol git. Lanet olsun senin gibi kocaya da, böyle eve de barka da. Bütün gün itler durur ben durmam, gene de kadrim kıymetim bilinmez. Ne bu, esir miyim elinizde? Sadi Bey kaşığı atıp kalktı. Allah kahretsin, kahretsin böyle evi. İki damla zıkkımlık yiyeceğiz, zehir ederler insana, zehir. Kapıyı çarpıp çıkıp gitti. Anne kapanmış ağlıyordu. Ayşe, suç sende dedi. Ne diye damarına basarsın? Kadın gene şahlandı. Bende ha, bende demek suç. Sen de, siz de, hepiniz de ona o musibet buna hak veriyorsunuz, öyle mi? İhtiyar bunları duymuştu. Kapıyı öfkeyle açıp hışım gibi dikildi. Musibet sensin, sizsiniz, hepinizsiniz. Defolun, defolun başımdan. İstemiyorum hiçbirinizi. Sen defol. Ev benim evim. Bu evi bana devlet aldı, devlet. Aldıysa ben de senin bunca yıldır kahrını çekiyorum. Babanın uşağı değilim. Benim de bir hakkım var. Çocuklar araya girdiler. İlle de Erdal. Babasının kalbini, şekerini, tansiyonunu hatırlamıştı. En çok da kalp. Anne yeter, anneciğim yeter. İskender onu sedire çekti elinden. Anne yeter, anneciğim yeter. Kadın baygınlık geçiriyordu. Ayşe kolonya şişesini koşturdu. Gittikçe artan çırpınmalar içinde sönüyordu adeta. Birden eliyle şuursuzca çarptığı kolonya şişesini sofaya fırlattı. Şişe az kalsın kırılacaktı. Ayşe aldırış etmedi, tekrardan aldı. Annesinin yüzünü, boynunu, boğazını güzelce ovdu. Çırpınmalar dinmiş, usuldan bir ağıt başlamıştı şimdi de. Yumulu gözlerinden boncuk boncuk yaş dökerek uğunuyor, bunca yıllık ömrünün uçup gidişine, kadir kıymetinin de bilinmeyişine ağlıyordu. Olağan alışılmış şeylerdendi, hep böyle olurdu. Bir hiç yüzünden takışırlar, bir kavga, bir gürültü, günler, haftalarca konuşmazlardı. Konuşmazlardı ama suçu annelerinde bulurlardı hep. Adam çağrılmadan güzel güzel gelmiş, sofraya kendiliğinden oturmuştu. Ne vardı hoşlanmadığı sözlerle canını sıkmakta? Erdal elini ağzını yıkamak için odadan çıktı. İçerinin sıcağına alışan vücudu soğukta üst üste titredi, ağdırmadı. Babasıyla annesinin kavgalarına da ağdırdığı yoktu zaten, alışkındı. Musluğa gelip de ellerini sabunlamaya başlayınca büsbütün unuttu. Unutamadı, dün gecekinden çok daha tatlı boyanmış dudakları, etli etli, sımsıcak. Şu karikatürist Edip Yaman oğlandı. Zorla çekip götürmüştü maçkaya adeta. Sabahleyin üniversitede, Kızılay'ın aş ocağı önünde. Deli demişti. Ulan git, kaçırılır mı toy? Ah benim elime geçse. Fırçasına macun sıktı, dişlerini fırçalamaya başladı. Maçka'da Edip'le ayrı ayrı inmişlerdi otobüsten. Oradaydı. Siyahlar içinde, pırıl pırıl. Bayağı gençti de. İnönü stadına bakan burunda durmuş, mantosuyla bir örnek siyah eşarbı boynuna düşmüş, saçları sert sert uçuyordu. Nasıl da gülmüş koşmuştu. Ya tramvay, otobüs işçileriyle kızlı erkekli üniversitelilerin bakışları? Gelmeyeceksin diye korkmuştum derken ki bakışı ne tatlıydı. Külhan karıydı be. Üniversitelilerin bakışı filan vız gelmiş, koluna girivermişti. Bütün bunları Edip görmüş müydü acaba? Yarın fakülte kantininde. Ağzı sıkı çocuktu Edip ama gene de sıkı sıkı tembih etmeliydi. Evin kulağına giderse. Fırçasını yıkayıp yeşil teneke kutusuna koydu, elini ağzını sabunlamaya başladı. Boş veriyordu ebe filan. Nereden kulaklarına gidecekti? Demek ne zamandan beri seviyormuş. İyi be, her zaman taşlık olmaz. Olsa bile el ele tutuşmakla, pek pek öpüşmekle. O da kaçamak. Kaçamak öpüşten ne çıkar? Ulan kimdi o patlak gözlü kaşalot? Amma da bakıyordu ha. Karıyı tanıyor muydu yoksa? Boş ver tanısın. Tapusunu çıkaracak değilim ya. Havluyla kurulanırken ağabeyi geldi. Nerede benim diş fırçam? Na, görmüyor musun? Pardon avukat bey. Başladın mı gene? Havlusunu çiviye asıp odaya geldi. ağabeyiyle yattıkları soğuk odaya. Elektriği açmadan önce pencereye hırsızlama sokuldu, karşıya baktı. Beyaz perdeleri aydınlıktı. Tatlı tatlı iç geçirdi. Lakin sıkı karıydı. Taşlık gazinosunun kıyı masalarından birinde, aşıklar çifter çifter oturmuşlar, herkes kendi alemine dalmıştı. Başlamışlardı konuşmaya ilkin. Gelmeyeceksin diye ödüm koptu. Niye gelmeyeyim? Belki de anlamamıştır dedim. O kadar çocuk muyum? Değil misin? Değilim tabii. Yavrum göreceğiz. Garson gelmiş, böyle yerlere alışkın kadın bira demişti. Biralar, kaşar peynirleri, beyaz ekmek filan gelmiş, kadın tekrarlamıştı. Meyve de getir. Sonra gene dönmüştü çapkın çapkın. Demek çocuk değilsin. Değilim. Benden önce başka kadınlarla konuştun mu? Sevgilin var mıydı? Müsbütün de toy, hele hele çocuk görünmemek için vardı demişti. Demişti ya, kadının gözlerinde sanki şimşekler çakmış, fırtınalar esmişti. O ne bakıştı o? Birden odanın lambası yanınca Erdal suçüstü yakalanmışçasına pencereden çekildi. Ağabeyiydi, İskender. Ne o, nereye bakıyorsun? Omuz silkti. Hiç, kar yağıyor mu diye. İskender şüpheyle bakıyordu kardeşine. Kalın siyah kaşları öfkeyle çatılmıştı. Kime bakıyordu kardeşi? Nursenlere mi? Niçin? Kimin için? Nursen için mi? Nasıl olurdu? Bugün öğleden sonra bir saat önceye kadar beraberdiler. Yürüyerek Aksaray'a inmişlerdi. Oradan Cerrahpaşa yoluyla Koca Mustafa Paşa'ya. Koca Mustafa Paşa'dan da Samatya'ya. Samatya'da bir muhallebicide çene çalmışlar. Yarenliği evlenmeye kadar getirmişlerdi. Nursen'in herhangi bir ilgisi olsa kendisiyle ne diye konuşsun? Hadi abi, iyi akşamlar. Ağabeyini hırsla çatılı kalın siyah kaşlarıyla düşünceli bırakıp yeni yüzlü yorganının altına girdi, sırtını döndü. Böyle daha iyi düşünürdü. Zaten ağabeyini de hırsla çatılı kalın kaşlarını da unutmuştu. Bakış yamandı bakış. Bıçak gibi sertçe çatılan kaşlar, içlerinden alev alev yanan pırıl pırıl karanlık gözler, dudaklar. Altı biraz kalınca dudağın ön dişler arasında boyuna ezilişi. Ya masanın üstünde duran elini yakalayıp olanca gücüyle sıkışı. Nursen'e rağmen kadın hala ateş gibiydi. Yarın bütün bunları Edip'e güldü. Ulan diyecekti. Sen olmasan karıyı göz göre göre kaçırırdım. Aa, bir bakış var karıda, bir dudak var. Edip'in Yedikule'de kiralık bir odada tek başına oturduğunu biliyordu. Cumartesi gününe kadar Edip'le anlaşır, karıyı oraya götürürdü. Tamamdı be, ne diye taşlıkta maşlıkta. Götürür, akşama, hatta daha geç vakitlere kadar kalırlardı. İçi tatlı tatlı çarpıyordu. Bu sırada lambanın söndüğünü düğmenin çıt diyen sesinden anlamıştı. Üstünde durmadı. Demek ağabeyi de soyunmuş yatağa giriyordu. Giriyordu ya, aklında hep Erdal. Pencereden niçin bakmıştı? Nursen için olamayacağına göre. Peki ama ya Nursen içinse? Belki de kendinden önce arası iyiydi Nursen'le. Sonra hergelelik etti, kıza boş verdi, kız da kendisine döndü. Yorganı hırsla çekti. Altında bir yandan bir yana dönerken eski karyola kötü kötü gıcırdadı. Bunun böyle olup olmadığını nasıl anlardı? Kıza sorsa söylemezdi, deli miydi? Bilmez miydi söyleyince işlerin bozulacağını? Yüreği hızlı hızlı atıyor, yumulu gözleri seyiriyordu. Şayet böyle bir şey varsa aralarında, varsa, evlenirlerse, yenge yenge diye eve girip çıktıkça, hayır hayır, birlikte oturmazlardı. Ne diye oturacaklar? O sene hukuku bitirip ya Avrupa'ya gidecekti ya da staj mutaj avukatlık. Öyle ya da böyle, birlikte oturmayacaktı işte. Sevmiyordu onu da, ablasını da, annesini babasını da. Hele Erdal'ın Nursen'le bir ilgisi olduğunu anlarsa, o zaman gerçekten başını alır giderdi işte. İçini çekti. 13. Nursen de o sıra yatağında tıpkı İskender gibi o gün gezip dolaşmalarını, konuşmalarını tatlı tatlı düşünüyordu. Düşünüyordu ya, içi rahat değildi. Evlenmeye karar vermeleri yeter miydi? Kendi annesinden geçtim. İskender'in ablası, annesi. Annesinin karşı koyacağını sanmıyordu. Kendi halinde bir kadındı, karışmazdı herhalde ama kızı. Kıza mümkün değil, bir fabrika sürtüğünü almasına yanaşmaz, kardeşini ne yapar yapar caydırırdı. Boğulacak gibi oldu. Nursen, annesinin sesiydi. Efendim, uyumadın mı daha? Sen? Bir süre çalar saatin çat çatlarını dinlediler. Dışarıda fırtına çıkmıştı birden. Sert rüzgar kendini mahalleye kaldırıp kaldırıp vuruyor, gecenin içinde çatırtılar oluyordu. Açık kalmış bir pencere kanadı vardı bir yerlerde herhalde, tak tak vuruyordu. Nursen tekrarladı. Sen niye uyumuyorsun? Bilmem, hiç uykum yok. Kızının ne karşılık verdiğini duymadı bile. Üzerinde de durmadı. Cumartesi günü saat 3'te buluşacaklardı taşlıkta. Daha rahat oturur, çok daha rahat konuşurlardı. Elini tutmuştu. Ne sımsıcak, ne kuvvetli eldi. Basketbolda mı sertleşmişti ki? Yer yer Nasır'dı avucu. Olsun, Nasır olsun. Seviyordu bu eli iki avucu arasında okşarken, uslu bir güvercin gibi. Ne diye öpmemişti sanki? Doya doya, dişliye dişliye. Ama olmazdı. Olmazdı böyle, taşlık maçlık, hayır. Bir garsoniyer. Beyoğlu'nun büyük apartmanlarından birinin en üst katlarından birinde. Kocasından para gelse. Kafasından siyah hususi geçti. Sahi Mahmut budalasına asılsa da bana bir garsoniyer tut, bundan sonra orada buluşalım dese. Canına minnetti aptalın. Ama haftada bir iki de onun kahrını çekmek. Çekerdi ne çıkar? Etleri löp löp sarkan pis herifin kahrında ne vardı? Hiç. Deli. Deliydi be. Kucaklamaz, soymaz, sadece yüksekçe bir yere oturtur, karşısına geçip etek altındaki bacaklarına bakarak, bakarak evet, o kadar işte. Üst yanını düşünmek istemiyordu. Ne iğrençlikti. Sonra gittiği kim bilir hangi Avrupa şehirlerinden derlenmiş müstehcen fotoğraflar. Bakmak istemiyordu oysa, zorluyordu. Birlikte baktıkları zaman hazdan tiril tiril titriyor, ayaklarına kapanıyordu. Ayaklarına kapanıyor, tabanlarının altını, baldır bacaklarını yalarken, içi de mi bulanmıyordu pisin? Bir yandan bir yana dönmekle Mahmut Bey'in artık ölüm sarısı çökmüş, altmış, belki de yetmişlik yüzünü öte yanında bıraktığını sandı. Önemli olan şu birkaç saat önceki avucu nasırlı delikanlıydı. Erdal. Erdal da önemli olan. O ne isterse yapsındı, iğrenmezdi bak. İğrenmek ne kelime? Ona o uzun siyah kirpikli kara gözlerin sahibini. Evet evet, Pinpon'un yüzüne gülmeliydi bir iki, garsoniyeri tutturmalı. Peki ama ne lüzum var? Benim şirketin altındaki garsoniyerin suyu mu çıktı derse? Sanki Mahmut Bey karşısındaydı da sinirli sinirli evet dedi. Suyu çıktı. Hoşlanmıyorum artık senin şirketin altındaki odadan. Oysa hoşlanılmayacak gibi değildi hani. İncecik, dar, yarı karanlık bir merdivenle iniliyordu aşağıya. Bir takım boş film kutuları, film afişleri, kamera sehpası, kim bilir hangi tarihi filmde kullanılmış artist figüran esvapları, kamalar, ortadan kırılmış tahta bir kılıç. Bütün bunlar çürümeye terk edilmişti sanki. İlk zamanlar bir mi, iki mi, boktan aşk filmleri çevirmiş, sonra paydos demişti filmciliğe. Maksat genç körpe figüranlardan faydalanmaktı. 10 yıl önceleri daha genç, çok daha dinçken yaptırmıştı bu banyoyu. Çürümeye terk edilmiş artist figüran elbiseleri, kırık kılıç kamaların yanı başında kahverengi kapıdan giriliyordu banyoya. İçerisi bir küçük cennetti. Lavabolar, pırıl pırıl küvet, buzlu camlar, düğmesine basıldıkça biçimden biçime giren karyola. Sonra Mahmut Bey'in piyasada bir eşi olmayan pikaplı, teypli, radyolu büfesi. Buzlu camlardan tatlı bir yumuşaklıkla vurup billurlarda renklenen ışıklar. En has, en beyaz alçıyla itinayla sıvanmış tavanında yeşil, kırmızı, pembe, mavi ampuller. Bu yakınlarda 8 milimetrelik bir takım açık filmler getireceğini söylemişti. Müstehcen kartpostallar gibi birlikte yan yana seyredeceklerdi. Hele birisi pek harikuladeymiş. Bir hizmetçi kızın soyunuşu. Beyefendinin, pardon, Mösyö'nün gizli bir delikten bu soyunuşu seyretmesi. Sonra içeri girip kızı anadan doğuma soyması, daha sonra da üst yanını düşünmek istemedi. Ona da teklif etmişti de öğre öğre hal olmuştu. Pis adam, iğrenç adam, sevmiyorum seni, iğreniyorum senden. Bunu sen de biliyorsun ya, hoş karşılıyorsun. Gebereceksin, suratın sapsarı, bana bir garsoniyer tut da ne halin varsa gör.